Metropolitika. Kent ve kentlilik üzerine tartışmalar.
Ben oraya gittiğim zaman balık tutabiliyordum mesela.
Hazırlayan ve sunanlar Aysim Türkmen ve Deniz Gündoğan İbrişim.
Kolay kolay basaltamadı. Yani elektrikçiler terk etmedi Perşembe Pazarı merkezini.
Merhaba sevgili Açık Radyo dinleyicileri. Bugün programımızda Bengi Çakmak'ı konuk ediyoruz. Hoş geldiniz Bengi Çakmak.
Hoş buldum. Merhaba.
Bengi Çakmak yıllardır Kadıköy üzerine çalışıyor. Bu dönemde biz de bir grup araştırmacı ve yönetmen olarak Kadıköy çalıştığımız için bizim için daha da hani yakın olduğumuz, içeriden hissettiğimiz bir konuda çalıştığı için hemen atladık kendi çalışma konusuna ve bu programı yapmayı bir an önce istedik. Kendisi Üsküdar Üniversitesi Sosyoloji Bölümünde araştırma görevlisi. Ve Kadıköy'ün rap kültürü üzerine yüksek lisans tezini yazmış. Şu anda da Büyükada üzerine doktora çalışmasına devam ediyor. Bengi Çakmak, neden Kadıköy, neden Kadıköy'deki rap kültürünü çalışmak istediniz?
Yani aslında benim için oldukça duygusal bir başlangıç noktası vardı bu konunun. Bir şekilde Kadıköy'de doğmuş olmak, İşte Bostancı'da doğdum, Bostancı'da yaşadım. Sonra çocukluğumdan itibaren hep aynı yerlerde bir şekilde Kadıköy'ün çeşitli semtlerinde işte okula gitmek, yaşamak, annemin, dayımın Kadıköy'de çalışması, oraya sık sık gitmek vesaire ve en nihayetinde lisede Kadıköy Anadolu'ya girmekle beraber zaten tüm böyle temel sosyalleşme süreçlerim Kadıköy'de yaşandı. Buradan zaten çok özel bir yeri vardı. Bir diğer taraftan rock dinleyicisi olmak. Yine çok küçüklüğümden aslında kendimi bildim bile. Ve bu ikisi zaten benim için her zaman çok ilgi çekiciydi. Daha sonra yüksek lisansta tez konumu aslında belirledikten sonra da nasıl bir şey? Yani hani evet, ben Kadıköy rock kültürü üzerine çalışmak istiyorum. Fakat bugün buna dair sorular neler? Yani neyi merak ediyorum? Ne benim ilgimi çekiyor? Ve ne ifade ediyor şu anda? Aslında itiraf etmem gerekir ki o zaman biraz nostaljik bir duruşum vardı. Ki tezin aslında önemli kısımlarından biri nostalji üzerine, zaten önemli parçalarından biri. Ve benim de başlangıçta nostaljik bir duruşum vardı. Fakat tez çalışması beni değiştirdi. Yani 2-3 yıl içerisinde aslında başka bir şeyi tartışırken buldum kendimi. Fakat o nostaljimin çıkış noktası olması önemliydi. Yani hem zaman olarak ben bir şey kaçırmış gibi de yani hissediyordum kendimi. Hani tam olarak orada bulunamadım, onu yaşayamadım gibi. Çünkü 80'lerde, 90'larda aslında oluşan bir kültür. Ve ben 91 doğumluyum. Aslında yani kaçırdım mı ben bunu, ama bir şekilde de hissediyorum, etkilerini görüyorum falan. Yani Kadıköy'de olduğum için de onu hissedebiliyordum. Dolayısıyla mekansal özelliğini de zaten burada başından beri yakalamıştım. Yani dolayısıyla sadece Akmar Pasajı değil aslında Kadıköy rock kültürünün mekansallığı, Kadıköy'ün tamamı ve Kadıköy'ün ifade ettiği pek çok şey bununla birleşiyor. Fakat böyle bir duygusal tarafı vardı. Dolayısıyla ben o duygusal yönü aslında biraz oradan girdim. Ve 2017'de Şafbar kapanınca o bir kırılma noktası oldu aslında. Yani Şafbar kapandı. Ben işte yakalayamadığım rock kültürünün son kalelerinden birini de kaybetmiş falan, böyle hiç abartıyorum ama gerçekten yoğun duygular da yaşanıyor, benim için de yaşanmıştı. Ve merak ettim insanların da neler düşündüğünü, neler hissettiğini merak ettim. Bir söylem analizi yapmak istedim. Aslında başta internette bununla ilgili yazılı çizilen şeyleri okuyordum. Sonra bunları analiz etmek istedim. Ve internette yazılmış olan tüm materyali inceleyince de aslında temel temanın nostalji olduğunu fark ettim gene. Ve burada bizim aslında yaş farkımızın falan da pek bir önemi yoktu. Herkes çok nostaljik bir çaresizlik içinde. İşte kimi mekan sahiplerini suçluyor. Neden kapattınız, neden işte son zamanlarda zaten zamlanmıştı. Ya da ses sistemi iyi değildi, hiç düzeltmediniz bilmem ne, biraz öyle şeyler de vardı. Ama başkalarını suçlayanlar da vardı. Mekana gitmediniz, gitmeniz kapandı, işte sahip çıkmazsanız kapanır falan gibi. Kendini suçlayanlar vardı, yeterince gitmedi. Bu böyle bir şey, yani ölüm kalım meselesi olarak aslında tartışılıyor. Fakat bir yandan bir yandan baktığımızda da Kadıköy'de her gün yeni bir mekan açılıyor. Biri kapanıyor, biri açılıyor, biri dönüşüyor falan. Ve bunlar mesele olmuyor. Yani bu kadar hızlı dönüşüm içerisinde Şahbar'ın kapanması tamam önemli bir mekan ama neden ölüm kalım meselesi? Yani bu niye bu kadar etkiliyor? Bunu aslında anlamaya çalıştım. Yani buradan yola çıktım. Buradan yola çıktığımda aslında iki tane şey vardı benim için soru oluşturan. Ve bunların ortak noktası da ev kavramıydı. Ev kavramı, ev hissi. Şimdi tezde böyle bir anda mikrodan makroya geçiyor gibi oluyor ama aslında mikro evle makro ev bağlantısını kurmaya çalıştım. Yani 2017 yılında değişimin bir ölüm kalım meselesi olarak algılanması iklim krizi ve gezegenin kaybı hissiyle bağlantılıydı. Aslında ben tezde bu bağlantıyı kurdum. Ve dolayısıyla işte insanların kendini güvenli hissettiği, evinde hissettiği ortamları, kültürleri kaybetmesi, yani belki işte 80'li 90'lı yıllarda bir kültürün oluşumundan bahsediyorken, işte bunun için verilen mücadelelerden, yani bir yaratımdan bahsediyorken, şu an bir kayıp hissiyle mücadele etmeye çalışmak söz konusu ya da işte dediğim gibi bir ölüm kalım, ince bir çizgide yürümek falan gibi. Değişimin böyle bir anlam ifade etmeye başlamasının ben aslında bugünkü bu makro süreçlerle ilgili olduğunu düşünüyorum. Dediğim gibi aslında gezegen olan evin kaybı. Yani iki türlü ev burada birleşiyor diyebilirim.
Yani bu Kadıköy'ün ev olmasını hani en sonunda hani analiz sonucunda siz hani gezegen olarak ev olarak koydunuz. Ama aslında Kadıköy'de de yani Kadıköylülerde kendimi evimde hissediyorum. Burası benim evim gibi böyle hani zaten Kadıköylülüğü oluşturan da bir duygu. Ama bu bahsettiğiniz hani sizin tespit ettiğiniz 2017'deki bu ekolojik anlam çok farklı aslında o anlamda. Bu farklılığı nasıl birleştiriyorsunuz ya da bir hani alaka kuruyorsunuz? Çok ilginç geldi bana. Çok hoş geldi yani. Çünkü Kadıköy'den demez hani özellikle Kadıköy'ndolar ve kolejli cemaati yani buradaki San Josef'liler falan Kadıköy evim söylemiyle hani sosyal olarak kendilerini var ederler. Yani Kadıköy onlar için hakikaten çok önemli bir varoluş biçimi yani. Ama bir yandan da hani sizin söylediğiniz bambaşka bir boyut açtı benim kafamda şimdi.
Ya şöyle aslında zaten ekomüzikolojiden ve duygulanım duygu kavramlarından özellikle bu iki eksende aslında çalışmayı yapmam ve tartışmayı yapmam da bu yüzdendi. Yani hani bu mesele nasıl bağlanıyor kısmını açmak için. Şimdi orada ilk etapta şey var aslında, yani tabii ki evin ne olduğunu anlamaya çalıştım ben de. Yani hem söylem analizinden çıkan anlatı bu, hem sağ çalışmasındaki görüşmelerde de ortak anlatı bu. Kadıköy ev gibidir anlatısı. Ve bunun tarihsel oluşumuna bakmak istedim. Yani bu duygu, aslında ben buna bir duygu olarak tabii bakıyorum. Yani duygulanım ve duygu kavramlarıyla bunu ele almaya çalışıyordum. Dolayısıyla bulaşan bir şey. Yani mekandan insanlara, insanlar arasında ve insandan mekana bulaşan bir şey. Duygulanım dediğimiz şey. Bu tarih boyunca nasıl bulaştı? Yani bu Kadıköy ilk olarak nasıl bulaştı aslında? İlk onu anlamaya çalıştım. Çünkü Kadıköy rock kültürüne sirayet eden ev duygusu da biraz oydu. Yani Örneğin 80'li 90'lı yıllarda rock müziğin bir yükselişi evet var Türkiye'de. İşte Kadıköy'le beraber birkaç farklı mekan da söz konusu. Taksim, Bakırköy, Ortaköy gibi. Ama bunların hiçbirisinde bu kadar mekanla özdeşleşen ve ev fikri, ev duygusuyla bir şekilde bir araya gelen bir durum söz konusu değil. Yani Taksim zaten bir sahne. Fakat Kadıköy üretim yeri. Yani hep görüşmelerde de bana işte o dönemin müzisyenlerinin bir müzik yazarlarının söylediği şey bu oldu. Yani biz Taksim'e çalmaya giderdik, Kadıköy'e eve dönerdik aslında. Ve tüm paylaşım, aralarındaki tüm dostluk, her şey Kadıköy'de yaşanıyor. Orada başlıyor, orada dönüşüyor vesaire. Dolayısıyla Kadıköy'le ilgili bir şey var burada. Fakat o nedir? Bu soruda aslında yani ta Kadıköy'ün Kalkedon olduğu zamanlara gidiyor aslında. Yani Osmanlı'dan da öncesine uzanıyor. Bence benim analizimde buydu tartıştığım şey. Ve orada da aslında körler ülkesi olması. Yani İstanbul'la karşılaştırmalı bir Kadıköy var. 20. yüzyıla kadar özellikle. Kadıköy'ün kendi içinde ayrı bir anlama sahip olması bu İstanbul ve Kadıköy karşılaştırmasıyla paralel gidiyor. İşte bunun da ilk şeyi dediğim gibi körler ülkesi. Yani o mite göre İstanbul'a ilk gelenler, yani aslında Kadıköy'e gelen bir yayılıyorlar ve bir yerleşim oluyor. Fakat sonrasında Sarayburnu'nu görenler, yani Kadıköy'e gelip de Sarayburnu'nu görenler ve Sarayburnu'ndan Kadıköy'e bakanlar aslında. Yani bunlar kör müymüş, yani bu kadar güzel bir yer varken oraya yerleşilir miydi? Ve işte asıl İstanbul'un başka bir yer olması, Kadıköy'ün başka bir yer olması durumu söz konusu zaten. Tarihte de hep olduğu gibi. Ve dolayısıyla böyle bir ayrı alan, yani izolasyonun olduğu, daha farklı bir yaşamın sürdüğü bir yer olarak Kadıköy başta da çok aslında göz ardı edilen de bir taraftan, yani Osmanlı'da uzun zaman aslında sayfiyenin ortaya çıkmasına kadar Kadıköy'ün pek izi yok ortalıkta. Kadıköy'den pek iz yok yani.
Ben de bir ekleme yapabilir miyim sevgili Bengi? Biz de çünkü demin bahsettiğim araştırmacılarla beraber bir süredir çalışıyoruz. Hatta Murat Güvenç'le de Kadıköy üzerine bir program yaptığımızda o şeyden bahsetti. Yani sonuçta rüzgar ve akıntılar, Boğaz'daki rüzgar ve akıntılardan dolayı normal ulaşım, deniz ulaşımı vasıtalarıyla Kadıköy'e gelmek gerçekten çok zor. Ancak ve ancak endüstri devriminin yaratabildiği ulaşım, deniz ulaşımı teknolojisiyle bu akıntıları ve rüzgarı kırmak mümkün oluyor. Ve dolayısıyla o da çok ilginç, hani endüstri devrimini gerçekleştirmiş İngiliz Levanten aileleri aslında yelkenlileriyle, işte daha sonra da buharlı gemilerle Moda'ya gidip gelmeye, Pera'dan gidip gelmeye ilk önce başlıyorlar. Daha sonra burada böyle bir komünite kuruyorlar. Moda böyle oluşuyor. Kadıköy'ün oluşumunda çok etkili oluyor bu aileler. Ve tam da senin demin de söylediğin gibi gerçekten içine kapalı bir Levanten hayat başlıyor Kadıköy'de. Moda'da da bunun hala izleri devam ediyor. Binalarda olsun, kiliselerde olsun. Hatta bazı hala yaşayan Levanten aileler var. Böyle bir enteresan, hakikaten Kadıköy'ün yani 19. yüzyılda oluşması var. Kalkedon'la da bağlantısı eminim var. Yani Bizans'tan beri alt edilemeyen o materyal gerçeklik ancak İngiliz, Levanten, Moda'lı aileler tarafından alt ediliyor.
Evet. Bir yandan şey de çok ilginç bence, yani bu hani tezde de bahsettiğim ama çok derinine inmediğim bir kısımda uzun zaman karşı kıyının hayalini kurma söz konusu. Yani sizin de dediğiniz gibi, yani belli bir yere kadar vapur seferleri başlamadan önce bir şekilde gidip gelme söz konusu değil. Fakat bir karşı kıyı var. Ve bu gerçekten bir şey, yani bir ütopya aslında. Bir bakıma. Fakat sonrasında heterotopya'ya dönüşen yani böyle bir mekansal ve kavramsal dönüşümden belki bahsedebiliriz. Bunun uzun zaman hayalini kurmuş olmak, uzaktan görmek ya da işte yarı görmek, yarı görmemek ama bir şekilde belki bir hülyalanma durumu olması. Her iki kıyı için de söylüyorum tabii. Ya bu karşıtlık aynı zamanda gerçekten somut anlamda bir karşı kıyı olma durumu ve arada deniz akıyor, deniz var. Yani bu çok duygusal bir durum bir yandan da.
Deniz ya o deniz öyle bir öylesine bir deniz değil. Yani hakikaten tabii. Mesela işte yelkenli kullanan arkadaşlarımdan biraz biliyorum. Hani Boğaz'da yelkenliyle geçmek çok zor bir şey. Hani gerçekten çok iyi kullanıyor olmanız lazım. Herhangi bir yelkenli kullanan geçemiyor Boğaz'ı. Hani öyle bir deniz ki hani bir göl değil, hani akarsu değil, bir sürü akıntıyı içinde barındırıyor. Yani bir anda hani hiç beklemediğiniz bir anda lodos çıkabiliyor. Yani lodos öyle bir rüzgar ki tam anlamıyla hepimizin hani ruhsal durumunu da alt üst edebildiği gibi
evet.
Bütün her şeyi alt üst edip yani bir sürü lodos hikayesi vardır denizcilerin, denizle hani ilgilenen insanların, teknesi olanların yani bir anda her şeyimizi alt üst edebiliyor. Öyle bir yani öyle bir varoluşla beraber karşı kıyı düşleniyor hep.
Evet evet yani İşte bütün bunlar aslında Kadıköy'ün hem kendi hem de Kadıköy'e dair o duygusal dünyayı, başta o ütopyayı, sonra o heterotopyayı besleyen şeyler olmuş. Bu öncelikle tabii ki edebiyatta zaten çok belirgin. Bir şekilde vapurların da mesela bir ara mekan olması, işte İstanbul'dan Kadıköy'e, Kadıköy'den İstanbul'a taşıyan, yani evden işe, işten eve de taşıyan ara mekanlar olması, o vapurlarla Kadıköy'e dönmek, bunun üzerine yazılan şeyler ve Kadıköy'ün işte özellikle 20. 21. yüzyılda yani başlangıcıyla beraber aslında bir sadece sayfiye değil, modern sayfiyeye dönüşmesi ve sonrasında kentleşmesi, iyice kentleşmesi ve burada o kültürel sermayeyi de, o birikimi de barındırıyor olması. Zaten böyle bir yanı var Kadıköy'ün. Bir kere bu bir ev olarak kaynağı.
Şimdi tam sen bunu söyleyince benim aklıma tabii bir yandan da dışlayıcılığı geliyor. Çünkü yani mesela bahsettiğimiz, hani şu ana kadar bahsettiğimiz işte bu kolejli, hani rock kültüründe oluşturan, hatta rap kültüründe oluşturan gençler, daha önceki hani karşı politik duruş olarak karşı duruşta olan gençlerin çoğu orta sınıf ailelerden geliyor. Ve hani böyle bir yani o dönemin orta sınıfının da alt sınıftan bir farklılığı var. Yani bugün aslında üst orta sınıf diyebileceğimiz sınıflar. Hani Bağdat Caddesi ailelerinin çocukları aslında çoğu da.
Evet.
Hani bunu evet. Burada böyle bir aslında kendi gene kendi içine kapalı. Yani bu evde de hani iç dış şey olduğu gibi bu evde de evin dışından farklı. Yani bütün İstanbul'un genelinden daha farklı, korunaklı ve kendi içinde devinen bir kültür oluştuğunu da söylemek mümkün. Ancak senin dediğin Kadıköy'deki rock kültürü tam da bu şekilde kendi içinde devingenliği kıran bir bazı özelliklere sahip. Öyle değil mi?
Tabii, aynen. Yani o işte o muharrir, münevver, kültürel birikimi yüksek, yazar çizer ve elit halk bir şekilde ekonomik sermayesi de o anlamda yüksek halkın oluşturduğu, özellikle işte modalı olarak düşünebileceğimiz ya da Bağdat Caddeli olarak düşünebileceğimiz halkın çocukları aslında bu şeyi biraz yıkıyor, yıkmaya başlıyor Kadıköy rock kültürüyle beraber. Yani o önemli bir sekteye uğratma hali bence. Bir nevi o sterilliği kirleten ya da o sterilliğe işte parazit yapan yeni bir yaşam oluşmaya başlıyor Kadıköy'de. Ve bunun bir pasajda oluşması da zaten çok dikkat çekici. Yani karanlık ve yer altında olması. Toz içerisinde. Yani tozu burada biraz tırnak içinde de kullanıyorum. Yani dışarıdan pek çok işte izin, partikülün vesaire getirildiği. Orada yeni bir toz da oluşuyor tabii. Kitaplar bir yandan. Ve yeni bir şey, yani yeni bir müzik. Bir yandan da yani aslında işte rock'a baktığımızda Türkiye'de rock'ın tarihinde ilk dönem tabii ki 80'lerde 90'larda Kadıköy rock türü ve oradaki gruplar değil. Yani aslında ilk dönem işte Barış Manço, Moğollar, Erkin Koray vesaire gibi daha bilinen fikirleriyle söylüyorum.
Anadolu
Biraz
rock.
Da evet, Anadolu rock, Anadolu pop denilen işte daha psychedelic, biraz daha progresif rock'a yakın ve dönemin karşı kültürünü temsil eden bir müzik türü ve kültürü aslında. Fakat 80'lerde, 90'larda oluşan, yani Akmar'da, Kadıköy'de oluşan rock kültüründe şöyle bir farklılık var. Bu karşı duruş devam ediyor fakat daha ziyade bir alt kültür olma özelliğini de gösteriyor. Çünkü alt kültür, karşı kültürden farklı olarak kendini ana akıma kabul ettirmek, ona dahil olmak da istiyor. Yani underground olduğu sürece bu çok umurunda değil aslında Kadıköy rock kültürünün. Fakat özellikle 2000'ler ve sonrasına geçişlerin çok belirgin kendini ana akıma entegre etme isteği ve çabası var. Yani kültür endüstrisine kendisini taşıyabilme. Bu burada da tabii ki o ilk baştaki duruşu, imajı falan bu da bir değişime uğruyor. Yani önce geldiği yeri, doğduğu yeri değişime uğrayıp sonra kendisi değişime uğrayan bir kültür aslında. Bu nedenle ben de 80'leri, 90'ları ele alarak sahayı, yani zamansal olarak da kafamda öyle bağlamsallaştırmaya çalıştım.
Çok kısa bir müzik arası vererek sohbete devam edelim mi? Tam aslında senin anlattığın bütün bu oluşumu bize de hissettirecek bir parçayla devam edelim. Akbaba grubundan dinliyoruz. Devil. Evet, Akbaba grubundan dinledik. Devil. Sevgili Bengi Çakmak'la olan sohbetimiz devam ediyor. Üsküdar Üniversitesi Sosyoloji Bölümünde araştırma görevlisi Bengi ve bize yüksek lisans tezi olarak yaptığı Kadıköy rock kültürü üzerine olan çalışmasını anlatıyor. Çok hoş bir sohbet gidiyor Bengi. Bize rock kültürünü, ya Kadıköy'de bu oluşmuş rock kültürünü birazcık daha anlatıp belki bu 2017'de bahsetmiş olduğun şaftın kapanmasının, hani onun sonu mu olduğu, yani hani bir şeyi belirleyip belirlemediğini açıklar mısın? Bir kırılma mı yaşandı yoksa bitti mi? Ne oldu Kadıköy'deki rock kültürü?
Aslında şöyle, yani çeşitli kırılma noktaları, önemli dönüm noktaları var. Bunların bazıları, hatta pek çoğu mekansal, yani mekanlarla çok ilişkili. İlk başta tabii ki Akmar'ın, orada Pentagram'ın bir yer açmasıyla beraber Akmar'ın rock kültürünün asıl merkez haline dönüşmeye başlaması ilk kırılma noktası bu tabii. Ve burada işte bu Kadıköy rock kültürü olarak bilinen ya da yanlış da bilmem yargıların da oluşmaya başladı. O imaja doğru yavaş yavaş aslında ilerlenen bir dönem diye düşünebiliriz. Yani işte siyah giyen, uzun saçlı bir sürü gencin Akbar pasajına girip orada gözden kaybolması. İçeride işte duman, sigara dumanları falan, böyle bir imaj var. Bu arada benim öğrendiğim kadarıyla yaptığım görüşmelerden, hani sanılanın aksine o kadar da sürekli duman altı olan veya sürekli herkesin içtiği bir yerde değilmiş. Yani kendi içerisinde daha çeşitliliği barındıran bir kültürmüş aslında, ön yargıların aksine. Şimdi onları da hani ara ara düzelterek gideyim. Tabii ki orada içiliyor, işte bira içiliyor, sigara içiliyor, müzik dinleniyor, sohbet ediliyor. Bir yandan işte çay içiliyor, kahve içiliyor, orada işte kafeye çıkılıyor, bilmem ne, hani pek çok şeyin bir arada olduğu ve zaten bu aynı zamanda Türkiye'de rock müziğin henüz tam olarak mekansallaşmamış olmasıyla da ilgili. Yani doğru düz rock bar henüz çok yok örneğin. İşte sinemada konser veriliyor, işte rock müzik konserlerinin verileceği uygun ya da buna ait, buna özel yapılan yerler yok. Dediğim gibi barların sayısı az, hala kafelerde takılıyor falan. Hani bir yandan da böyle bir geçiş dönemi. Bu anlamda işte Akmar'ın kendisi de bir ev sunuyor aslında rockçılara o dönemde. Ve 99 yılında Akmar'ın baskına uğraması da bir diğer kırılma noktası aslında. Arada tabii ki başka şeyler vardır ama şu an hani en temel şeyleri söylemeye çalışıyorum. Bu 99 Akmar baskını Kadıköy rock kültürü dağıtılıyor mu daha ziyade, yani dağılıyor mu değil de dağıtılıyor mu sorusunu biraz ortaya çıkaran bir olay. Bu baskın satanist cinayetleri, satanist cinayetleri suçlamaları gibi, o dönemde benim de mesela çocukluğumdan hatırladığım 90'ların başında, ortalarında çok fazla bununla ilgili haber vardı. İşte bugün yine bir yerde bir satanist kedi öldürmüş gibi haberler falan çok fazla. Ve işte gençler satanist buluyor, gençler sataniste dönüşüyor, kötü arkadaşlıklar vesaire. Ve burada Akmar satanist yuvası gibi bir ara böyle bir haftaya uğramıştı. 99 Akmar baskını bunun üzerine yapılıyor aslında ve siyah giyen herkes gözaltına alınıyor neredeyse. Tabii çok ağır bir şey, yani dışarıdan bakarken tam olarak hissetmek mümkün değil ama gene yaptığım görüşmelerden anladığım kadarıyla, hissettiğim kadarıyla hala herkes bundan bahsederken zorlanarak bahsediyor. Yani hem büyük bir üzüntüyle, çünkü bu bir şeylerin sonunu getirdi diyorlar. Akmar dönüşüme uğradı. Bugünkü işte test kitaplarının satıldığı yere dönüştü diyorlar. Yani müziğin oradan, müzik kültürünün Akmar'dan uzaklaştırılması, yer değiştirmesi ne sebep oldu bu baskın. Ve bir yandan da insanların suçlanması, suçlu hissetmesi, pek çok grubun dağılması örneğin. Özellikle metal gruplarının, yani o dönemde işte heavy metal, hard rock yeni yeni, yani oluşurken, yeni yeni aslında yoğunlaşırken diyeyim ve çeşitlenirken, 99 Akmar baskınıyla böyle bir özellikle metal müzikte büyük bir ara da oluşuyor aslında. Büyük bir sessizlik, bir suskunluk arası da oluşuyor müzik türü bakımından. Dolayısıyla 99 Akmar baskını böyle bir dağıtma, yani hakikaten işte polisin oradakileri dağıtması gibi, müzik kültüründe de ve mekansal anlamda Akmar'ın da değişimi ve bir dağıtma efekti yapıyor. Bir yandan da aslında dünyaya, hani daha böyle toplumsal süreçlere, dönemin toplumsal süreçlerine bakınca ve bunları müzik üzerinden okuyunca da aslında şeyi görüyoruz. Yani öncelikle karşı kültürden alt kültüre dönüşen rock kültürünün diyeyim, tüm dünyada zamanla popülere ve ana akım kültüre dönüşmesi. Ve burada da önemli yine dönüm noktalarından biri de mesela MTV gibi kanalların ortaya çıkması 2000'lerin başında. Ve hatta daha da hani belki çarpıcı bir örnek, işte grunge'ın metal grunge tartışması vardır mesela. Grunge metali öldürdü mü diye. İşte öldüremez derler metalciler. Grunge'ın da hani hem böyle bir sorunun ortaya çıkması, grunge metali öldürdü mü? Grunge 90'ların müziği ve 2000'lere doğru geçişteki müzik. Hem de grunge'ın kendi içinde değişim. Yani işçi sınıfı mücadelesini destekleyen, greve çağıran Pearl Jam'den Nirvana'ya geçiş. Mesela grunge'ın içinde de böyle bir değişim var. Bu da çok keskin bir değişim. Nirvana'ya baktığımızda grunge'ın tam da işte o 2000'lere gelindiğinde rock'ın nasıl popülerleştiği, nasıl politik ve karşı duruş sergileyici özelliğini nasıl dönüştürdüğünü, hafiflettiğini görüyoruz. Çünkü Nirvana'nın grunge'ında aslında bireysel dertler ön plana çıkıyor. Ve işte karşı duruş da bireyselleşiyor. İşte mesela Kurt Cobain'in kazakları, hırkaları. Kurt Cobain'in kazaklarının, hırkalarının markasız olması. Mesela bu da bir karşı duruş. Ve hatta vintage kültürünü, ikinci el kültürünü falan da patlatan bir yanı var grunge'ın bu anlamda. Ama markasız hırka giymek gibi bir şeye dönüşüyor. Karşı duruş ve politik duruş aslında. Hani bu iyidir, kötüdür değil mesele, fakat işte dediğim gibi, yani bir kolektiften bireysele doğru geçiş söz konusu. Ve böyle böyle şu anda da aslında yine bence daha da bireyselleştiği bir durumda şu an rock müzik. Rock kültür diyemiyorum çünkü böyle bir şey şu anda bence yok. En azından bunun çok büyük ve yoğun bir örneğini gördükten sonra şu anda böyle bir aktivitimden tam olarak söz etmek bence mümkün değil ama bunu bir kayıp olarak söylemiyorum. Fakat şu an rock müzik yapan işte gruplarda da özellikle Kadıköy'ü düşünürsek bu işte üçüncü yeniler falan deniyor. Yani Deniz Durukan'ın da bana görüşmede deyişiyle uzun cümleler kuran gruplar. Yani hani bir şekilde insanlık halleri anlatılıyor, kişisel dertler anlatılıyor falan, çok güzel. Ama böyle bir şey hali de var. Bence bir kaybolmuşluk hali. Yani çok kişisel olanda kalmak. Ama kişisel olanın yeterince politik de olmaması belki, bilmiyorum. Böyle bir dönüşüm var. Yani şu anda o bireyselleşmenin sonuçlarını da görüyoruz bence.
Bence de. Kesinlikle. Çok hoş. Hakikaten bize hani müziğin, rock'ın içinden bu neoliberal mekansal dönüşümü ve dönüştürülmeyi anlatıyorsun. Yani bu baskının ne kadar etkin olduğu, hani öyle bir mekanın nasıl bastırıldığı, baskınla bastırılarak yok edildiği ve ben her an Akmar'da yaşayan, hem o dönemde hem de hala orada yaşayan bir insan olarak bunu görebiliyorum. Sahafların yok olması, dediğin gibi test kitapları satan dükkanlara dönüşmesi, bambaşka bir şeyin oluşması. Sen tezinde bir başka noktaya daha değiniyorsun. Bu ekolojiyle bu rock kültürünü bağlantıladığın başka bir nokta da var. Tam da bu 2020'lerin ortamı ve de pandemiyle oluşmuş olan, aslında iklim kriziyle oluşmuş ortamı da gene müzik üzerinden okuyorsun. Eko müzikoloji dediğin bir alan var zaten. Buradan okuyorsun. Bize biraz bir de bu tarafı anlatabilir misin?
Şimdi bu da aslında evin, gene ev anlatısından yola çıktım demiştim. Ev anlatısının da bir başka boyutu. Çünkü ekolojideki eko kısmı aslında ve hatta özellikle 1970'lerden itibaren çevre hareketlerinin oluşmasıyla, artmasıyla her şeyin önüne gelen bir eko takısı ve eko vurgusuyla karşılaşıyoruz. Bu ekonun kendisi Yunanca'daki oikos sözcüğünden geliyor. Ve oikos sözcüğü ev demek, yuva demek, aile demek, habitat demek. Böyle farklı farklı anlamları var birbiriyle bağlantılı. Bunların içerisinde aslında ekosistemlerle genelde kastettiğimiz, en azından benim tezimde kastettiğim ve ekomüzikolojinin de böyle kullandığı ev aslında. Yani her şeyle ev. Ve sadece yaşanılan yer anlamında da değil, duygusal birikimin olduğu yer anlamında da. Yani nasıl ki mesela ekoloji biliminde işte toprakla gelen şeyler, yani oradaki birikim ve orada neler birbirine karışmış falan, buna bakılır. Bunun duygusal yönü de böyle. Yani işte bir yandan işte Bizans tarihinden gelen şeyler var, Osmanlı tarihinden gelen şeyler var, erken Cumhuriyet döneminden gelen var, rock kültüründen gelen var. Yani bütün bunların hepsi Kadıköy'ün ekosisteminde birikiyor. Duyguların hepsi. Bu anlamların hepsi. Ve oradaki ekosisteme dahil oluyor. Oradan duygulanımlar aracılığıyla bulaşmaya devam ediyor. Bunların bazıları duygulara dönüşüyor, ifade edilebilir oluyor. Bazıları işte şarkılarda veya şiirlerde, öykülerde kalıyor. Oradan aktarılıyor. Fakat sürekli olarak böyle birikim, bulaşma, aktarım söz konusu ekosistem içerisinde. Bir yandan da şöyle bir şey de var. Bu evin gerçekten hani aslında yaşanılan yer olması da tabii ki söz konusu. Yani aslında yani varoluşsal olarak var olmam yer ilk anlamıyla. Yani bir şekilde varlığın başladığı, varlığın devam ettiği ve varlığın fark edildiği, güvende hissedilmek istenilen, güvende hissedilen yer olarak da ev var. Yani bu hani daha sade ve temel bir yerden ontolojik olarak böyle bir anlamı var. Bir evde hissetme ihtiyacı var. Hani örneğin bizler için. Burada işte daha geniş anlamıyla evde devreye giriyor. Yani gezegenimiz olan ev. Ve dolayısıyla hani benim kurduğum bağlantıya da göre işte 2017'de şaftların kapanmasıyla bu hissedilen ölüm kalım meselesi yalnızca şaftlarla ya da Kadıköy rock kültürüyle alakalı değil bence. Benim argümanım bu yöndeydi. Şu anda biz pek çok şeyi, değişime dair pek çok olayı ve ölüm kalım meselesi olarak hissediyoruz aslında. Ve burada nostalji de işte çok önemli bir tema olarak ortaya çıkıyor. Hatta nostalji ve kıyamet birbiriyle bağlantılı iki tema olarak ön plana çıkıyor. Yani geçmiş ve gelecek. Geçmiş nostalji, gelecek kıyamet. Ve bunun arasında sıkışmış upuzun bir şimdi içinde yaşıyoruz. Ve bu bitmek bilmeyen bir şimdi. O şimdinin içerisine türlü türlü duygular doluşuyor. Müthiş bir karmaşa hakim. Bu tamamen şu anda iklim krizi, öncelikle olmak üzere, gezegenin içinde bulunduğu durumla alakalı.
Herhalde hatta, pandemiyle de çok arttı, değil mi?
Tabii, evet. Pandemide de evin içindeyiz ama kaygı artmış durumda. Tam da aslında şey çok ilginç denk geldi. Yani ben tezde bu duygu durumunu aslında incelemeye çalışırken, yani nostalji niye bu kadar benim karşıma çıkıyor? Ve işte nostalji ve kıyamet neden bu kadar bir arada gibi bunları incelerken, nostaljiyle bağlantılı olarak kavramsallaştırılan bir duygu durumu daha çıktı karşıma. O da solastalji diye bir kavram. 2005 yılında ortaya atılan bir kavram. Solastalji de şeyden geliyor. Hem nostaljinin nostaljiyle bağlantılı ona gönderme yapıyor. Hem de solus, İngilizce'deki solus kavramından, kelimesinden geliyor. Yani teselli, avuntu gibi. Ve bu nostaljiyle birleştiğinde evde hisset, evin içindeyken evin vaat ettiği veya evden beklenilen teselliyi, avuntuyu hissedememek anlamına geliyor. Bunu ifade etmesi için oluşturulmuş bir kavram. Ve bu da mevcut ekolojik kriz durumunda, bu krizler çağında da evin içinde yaşarken evin tükenmesi, evin kaybolması, evin tahrip edilmesiyle ortaya çıkıyor. Yani nostaljide evin kaybı söz konusu. Evin uzağına düşmek, evi kaybetmek. Nostaljinin ortaya çıkışında anlam olarak bu var. Ama solastaljide tam tersi. Evin içindeyken evin yıkılması. Pandemide olduğu gibi aslında.
Tam aslında solastalji o anlamda şu andaki durumumuzu birebir tanımlıyor, değil mi? Biz de Deniz Gündoğan İbrişim'le beraber tam da boğazın içinde boğazı kaybediyor oluşumuz, müsilaj üzerine yaptığımız bir şeyde de biz bunu kullanmıştık. Solastalji kavramını Deniz getirmişti. Biz birlikte bir video çalışma yapmıştık. Tam da boğazın içinde, yani balıklarını kaybetmek, boğazı kaybetmek, balığın boğazı kaybetmesi de, yani balık içinde, boğazın içinde, boğazda evi gibi hissediyor ama boğaz yok oluyor. Balık içinde, bizler içinde de aynı anlamı taşıyan bir kavram aslında solastalji. Şimdi Kadıköy'ü o zaman kaybediyoruz o anlamda, değil mi? Yani Kadıköy'de de böyle bir duygu, yani işte şaftın kapanması, Akmar'la, yani bütün bu alanları aslında evimiz olarak hissettiğimiz alanları kaybetme durumu. Şimdi
hakim duygu bu, evet.
Hakim duygu bu. Şimdi işte modada, modalıların yaşadığı bir duygu da bu yani. Şimdi bir 3 senedir falan. Hatta dün akşam ilk defa polis geldi buraya. Ben de uzun cümlelerle kendi halimi anlatacağım. Kendi duygu durumumu anlatacağım. Ama bir modalı olarak Kadıköy hissiyatımı. Ve yüksek müzik çalan arabaları durdurmaya başladılar ilk defa. Bizim tanık olduğumuz ilk defa bu yapıldı. Ve şey var, yani modalarda niye bu yapılmıyor? Yani sürekli buraya dışarıdan bir müdahale var. Modamızı bozmaya geliyorlar. Hani evimiz, evimizde sürekli biz bir türlü artık evimizde hissedemiyoruz. Ve sürekli bir suçlamayla, evet, da bu iç içe. Ve burada gitgide de şeyde görüyorsun. Yani hani biz içe kapan, yani aslında bu içe kapalılık Ve hani senin de aslında yüzyıllardır süren bir üçe kapalılık, işte 19. yüzyılda İngiliz levantellerle de tamamen oluşmuş olan bu üçe kapalılık gitgide hani aslında bir yerden sürdürüp artık içe kapanamayacak halde olmanın da bir durumu var. Yani geliyor ve müdahale ediyor ve hayır artık böyle yaşayamazsınız. Yani bir ilişki kurmak istiyor. Aslında hani müdahale etmenin bir şeyde bir ilişki kurmak istiyor ama buradaki insanların kapalılığı o ilişkiye hiç müsaade etmediği için bu sefer şiddete de başvuruyor. Yani sesle şiddet, işte vücudunu kullanarak şiddet. Hakikaten hani kendisi başka vücutlara da şiddet uyguluyor. Ama bu hani burada da Kadıköy'de olan bu şeyin de parçası var. Hani içe kapalı ve dışlayıcı halinde bir şey var, bir etkisi var.
Evet, yani benim o nostaljik tavrı eleştirmem de biraz bu yüzdendi. Yani ekosistemden söz edeceksek aslında dönüşümden söz etmemiz gerekiyor. Akışkanlıktan söz etmemiz gerekiyor. Ve dediğim gibi orada pek çok şey birikir. Yani oraya pek çok şey bulaşır, sürüklenir, gelir, birikir. Orada hayatına devam eder, sonra gider. Yani böyle bir devinim olması gerekirken aslında aşırı katı bir tutuma geçmek. Ve nostalji buna müsait bir ruh hali aslında. Yani nostaljinin örneğin faşist politikalarda da çok yeri vardır. Yani tıpkı Hitler dönemi Almanya'sında olduğu gibi. Yani nostaljinin böyle insanları bir şekilde sömüren, yani gerçekten duygu sömürüsüyle aslında yönlendiren, manipüle eden bir yanı da var. Potansiyeli taşıyor.
Ah bir nebiz ne kadar güzeldik, güzeldik, güzel olabiliriz. Yani evet. Böyle bir hakikaten ütopik olmayan, asla olmayan bir mükemmelliyet. Yani bu modada inanılmaz var. Kadıköy'lerde de çok var. Bağdat Caddesi'nde. Bozuldu. Hep bozuluyor. Moda hep bozuluyor. Öyle bir şey ki hep bozuluyor. Yani birileri hep bozuyor onu. Biz orijinal ve iyiyiz. Hani. Yani bir orijinallik vurgusu. Hani,
evet.
Bana mesela birisi hani ters bir şey söylediği zaman kaç senedir modalısın diye sorarak başlıyor. Böyle hani o şey hani böyle benim gerçeğimi, varoluşumu ilk tanımlayan şey modada ne kadar süredir yaşıyor olduğum. Hani buraya gelmişim yıl hani 7 sene yeterli değil mesela. 7 sene 10 sene yeterli değil. Hani daha farklı bir oranlılık olma durumu. Yani eğer bir sene önce geldiyseniz zaten hiç şansınız yok.
Evet. Yani şey, evet, yani bunu aşmak da biraz hani, duygu kavramlarını kullanmam da ondandı. Çünkü duygulanım ve duygu üzerinden baktığımızda aslında kimin nerede doğduğu, nerede yaşadığı önemli değil. Yani duygusal ekosistemler çok başka yerlerde ve başka zaman dilimlerinde de olabilir. Yani benim Kadıköy'den kültürle kurduğum bağ gibi örneğin. Ve o bağ gerçekten yaptığım görüşmelerde canlanıyordu ve yerini buluyordu. Yani biz karşılıklı konuştuğumuzda aramızda bir kopukluk olmuyordu örneğin. Birbirimizi anlayabiliyorduk. Çünkü duygusal bir yerden o bağ kuruluyor. O anlam oluşuyor. Ekosistemler için de böyle, evler için de böyle. Yani kimin ne kadar yıldır orada yaşadığı pek çok açıdan önem ifade etmeyebiliyor aslında. Ya da en azından dışlayıcı ve ayrımcı bir tavrına dönüşmemesi gerekiyor. Çok önemli ve tehlikeli bir nokta. Dolayısıyla ben de tezde aslında zaten nostalji ve kıyamet temalarına karşı kültürel sürdürülebilirliği önermiştim. Yani zaten bu ekomüzikolojide de önemli bir tartışma konusu. Ekomüzikolojinin çünkü temel savunduğu temel şeylerden biri bir kere doğa kültür ayrımının ortadan kaldırılması, yani doğa kültür sürekliliğine odaklanmak. Ekosistemleri ve ekolojiyi bu şekilde anlamlandırmak. Dolayısıyla sürdürülebilirlik dediğimiz şey, yani işte özellikle yine iklim kriziyle mücadelede bunun bir de kültürel sürdürülebilirlik boyutu var. Yani hem doğanın sürdürülebilirliği hem kültürün sürdürülebilirliği. Bunlar paralel gidiyor. Birisinde bir aksama olduğunda ötekinde de arıza ortaya çıkıyor. Yani kurduğun bağlantıda da olduğu gibi. Gezegende bir problem olduğunda kendi içinde bulunduğun müzik kültüründe de hissediyorsun. Orada bir problem olduğunda daha yine makro farklı bir boyutta da problem hissediyorsun. Böyle bir bağ var arada. Ve gerçekten de ilginç bir şekilde yani söylem analiziyle neredeyse tam tersi çıktı benim saha görüşmelerim. Yani saha görüşmelerinde çünkü sormadığım halde yani yönlendirmemek adına nostaljiyle ilgili hiçbir şey sormadığım halde nostaljik olmadıklarını özellikle söylediler. Çünkü hala müzik yapıyorlar, hala üretiyorlar. İşte kültürel sürdürülebilirlik tam da böyle bir şey. Yani hala üretirken, hala hissederken neden nostaljik olayım? Yani yaşandı, çok güzeldi ama hala yaşıyoruz. Hani ölmedik ki yani. Bunu söylüyorlardı. O bence önemli bir nokta.
Burada benim hani Kadıköy'e çalışırken mekansal olarak gördüğüm bir ayrım var. Hani bu bahsettiğimiz kültürel ayrımı çok net ortaya koyan işte Kadıköy sahiliyle Moda sahilinin arasındaki fark. Hatta işte bu tam ortasında da Moda Deniz Kulübü'nün var oluyor olması. İngiliz Levant'ın ailenin kurmuş olduğu spor kulübünün tam bu şey, iki şeyin yani bir tanesi işte Kadıköy, bir tanesi Moda ortasında. Şey dedin galiba daha önceki sohbetimizde söyledin. Sahil 1, sahil 2 değil mi?
Kadıköy Moda 1, Moda 2. Evet.
Moda 1, Moda 2. Bir de Moda orijinal. Hani Moda 0. Moda Deniz Kulübü'nün tam ortasında, bütün bu şeyin ortasında olması. Tabii şimdi Moda metrosundan çıkıp gelen, yani kentin her tarafından gelen, artık Marmara'yla da çok rahat ulaşılabilen bir yer olduğu için Kadıköy. Bütün Moda Kadıköy sahil var. Oradaki gruplar, oradaki sosyallik, oradaki ortam çok başka. Moda sahile geçtiğimiz zaman Bağdat Caddesi grubu var. Ve mesela Moda sahilindekiler Kadıköy sahilinde asla olmuyor. Kadıköy sahilindekiler de Moda sahiline şöyle bir bakmaya geliyorlar. Hani döndürmacıdan şöyle bir bakıyorlar, sonra tekrar Kadıköy sahile dönüyorlar. Böyle ciddi bir enteresan da moda ayrışması var. Ortada zaten Moda Deniz Kulübü'nde olanlar iki tarafa da hiç bakmıyor ve gitmiyor. Ve hani onlar zaten biz de Moda Deniz Kulübü'ne asla gitmiyoruz. Böyle bir mekansal ayrışma da var.
O tam bir kapalı sistem.
Evet, yani Akmar o anlamda, yani o Kadıköy çarşının içinde olan Akmar, bu bütün bu aslında bütün bu ailelerden, farklı farklı gruplardan insanların buluştuğu, gene de hala var aslında, test kitabı almaya da gitsek çocuklarımıza o dönemki işte rak dinleyenler, sahaflardan kitap bakanlar, şimdi çocuklarımıza okul kitapları almaya gene Akmar'a gidiyoruz. Hala devam eden bu arada sahaflar ve müzik dükkanları da yok değil. Yani hani
var var,
tamamen de yok olmuyor. Orası bambaşkaydı o anlamda. Hani çok özel bir yerdi hakikaten Akmar. Devam da ediyor yani. Tamamen yok olmuş da değil.
Devam da ediyor. Evet, onun ben de kesinlikle altını çizmek istiyorum. Çünkü demin de dediğim gibi yani bu nostaljik tutum insanı çok pasivize eden ve paralize eden hatta bir duygusal duruma dönüşüyor. Gerçeği de görememeye falan kadar gidebiliyor. İllüzyon yaratıyor. Şu anda Akmar'da hala zihni müzik, Atlantis müzik örneğin devam ediyor, sahaflar devam ediyor. Bunlar zamanında gerçekten hani işte o 80'lerin 90'ların rock kültürünü oluşturan, yayan, orada albüm yapan, albüm dinleten yerlerde hala varlar. Hala konserler düzenliyor, hala biletleri oradan alıyoruz vesaire. Yani bu sürüyor. Bunun da farkında olmak lazım.
Yani şimdi müzik dediğimiz zaman grunge da diyorsun, o da geçiyor, işte punk geçiyor. Yani hani ve mekansal olarak da bunların bazı yerleri var. İşte Londra'nın belirli kısımları, işte ne bileyim Amerika'nın belirli kısımları, New Orleans'ın bir dönem olması. Bir yandan da bu yani hani neoliberalizmle çok hızlı dönüşen mekanların olduğu bir dünyadayız. Bir yandan da Kadıköy bütün bu mekanlarla karşılaştırdığımızda mekansal olarak en az değişen yerlerden bir tanesi. Yani burayı da atlamamak lazım. Yani bu nostaljinin dışında baktığımız zaman yani mesela Akmar'ın mekanı hiç değişmedi. Bu çok acayip bir şey. Bahariye hiç değişmedi. Gelinlikçiler bitmediler hala. Oradalar. Böyle Kadıköy çarşı, yani herhalde dünyadaki çarşılar içinde bu kadar az değişen, yani fiyatlar arttı, şey oldu ama çarşı işlemini olduğu gibi muhafaza ediyor. Yani bir şekilde nüfusunu da muhafaza ediyor. Yani buraları da, bunu da çok az, yani şu andaki bu gezi sonrası Kadıköy olan akımla birlikte gene de hani oranladığımız zaman böyle bir nüfus artışı, böyle bir baskıya rağmen gene de yani az değişen yerler. O yüzden evet, enteresan bir şey gösteriyor aslında Kadıköy bu anlamda. Yani dönüşüm var, değişim var ama bir yandan da çok süreklilikleri taşıması açısından da orijinal bir şey sunuyor. Bir dönüşüm örneği sunuyor bence.
Kesinlikle. Hatta bu benim de çok merak ettiğim bir şey. Yani yüksek lisansta tabii tezin belli bir sınırlılığı olduğu için hani çok giremediğim bir kısım. Ama şu anda örneğin kent sosyolojisi içerisinde bunun üzerine okumalar yapıyorum, okumalarla da karşılaşıyorum. Mekana karakterini veren şeyin ne olduğu sorusu önemli bir soru ve aslında sosyolojide daha yeni yeni sorulan bir soru. Çünkü duygular sosyolojisi de yeni bir alan aslında. Yani duygu üzerinden bakmak çok yeni. Tatlı su sosyolojisi olarak görülüp göz ardı edilen, çok uzun zamandır göz ardı edilen bir alan. Da yeni yeni çeşitleniyor gerçekten. O yüzden belki de bazı mekanlar, bazı yerler daha fazla duygusal birikime sahip. Ve bu bir karakter oluşturuyor. Bu böyle bir şey de olabilir. Ya da işte kimi zaman ruh denilen şey. Bu arada hani altını da mutlaka çizmek istediğim şöyle bir şey de var. Müzik de tesadüfi değil aslında. Yani benim müzik çalışmak istemem de çok tesadüfi değil. Çünkü belki bir şekilde örtüştü yani üst üste geldi. Yani ben tamam evet gerçekten Kadıköy Rock Kültürü'yle bir bağım olduğu için de çalışmak istiyordum. Ama bu mekan, mekanın ruhu, mekanın duygusu. Bu soruları sorarken müziğin çok önemli bir yeri var. Çünkü müzik titreşimlerden ve seslerden oluşuyor. Yani aslında ekolojik anlamda bizim mekansal yani bir mekan içerisinde etrafımızı saran aslında ona ses evreni, sonik evren de diyebiliriz. Etrafımızı saran sonik evren içerisinde bir yerde duruyor olduğumuzu, o mekansallığı hissetmemiz de seslerle ve titreşimlerle oluyor. Yani tüm duyular içerisinde en etkili bunu hissettiren, varoluşsal anlamda hissettiren şeylerden biri titreşim. Titreşimin ses felsefesi açısından ya da işte mekan sosyolojisi açısından böyle bir rolü de var. Yani o anlamda aslında müzik kültürlerinin nasıl değiştiği, işte müziklerin nasıl değiştiği, hangi seslerin bir mekandan eksilip hangi seslerin eklendiği, bunlar bize dönüşümü aslında çok güzel, çok kolay değil belki somut olmadığı için ama çok güzel anlatan unsurlar bence.
Sevgili Bengi Çakmak, gerçekten çok güzel bir sohbet oldu. Özellikle hani Kadıköylülerin kaçırmaması gereken bir sohbet oldu. Radyoyu salon açanlar varsa başından dinlemelerini kesinlikle tavsiye ederim. Yani bizim yaşamlarımızın içine girdik, dışına çıktık. O yaşamlarımızı, Kadıköy'deki yaşamlarımızı eleştirdik. Dışarıdan onlara baktık. Ve bunu rock müzik tarihi rock müzik kültürü üzerinden yaptık. Çok teşekkür ederiz. Umarım çok kısa
içinde
doktora çalışmanı da gene bu radyo programında Büyükada üzerine olan doktora çalışmanı da bu radyo programında konuşma fırsatımız olur.
Umarım. Çok teşekkürler davet ettiniz. Benim için de çok güzel bir sohbetti.
Biz çok teşekkür ederiz. Ama bu haftalık bu kadar demek durumundayız. Vaktimiz bitti. Çok çok teşekkürler. Evet, Bengi Çakmak'la olan programımız sona erdi. Kadıköy rock müzik kültürünü konuştuk ve Kadıköy'ü tarih içinde Kadıköy'ü de konuşmuş olduk. Bu haftalık bu kadar diyoruz. İyi haftalar.
Metropolitika. Kent ve kentlilik üzerine tartışmalar.
Ben oraya gittiğim zaman balık tutabiliyorum mesela.
Hazırlayan ve sunanlar Aysim Türkmen ve Deniz Gündoğan İbrişim.
Kolay kolay basaltamadı. Yani elektrikçiler terk etmedi Perşembe Pazarı merkezini.